Ayrım 14.
İsa peygamberin şifacılığı İncil'lerde ayrıntılarıyla ele alınmıştır. İşte birkaç örnek. Ve İsa bütün şehirler ve köylerde onların havralarında öğreterek ve melekutun müjdesini vaaz edip her türlü hastalığı ve her türlü zayıflığı iyi ederek dolaşıyordu. Matta bab 9 taksim 35. Körlerin gözleri açılıyor, topallar yürüyor, cüzzamlılar temizleniyor, sağırlar işitiyor, ölüler kıyam ediyor ve fakirlere İncil vaaz olunuyor. Matta bab 11 taksim 5. İsa peygamberin hastaları iyi ettiği halk arasında kısa bir süre sonra hızla yayılmış ve çevre kentlerden akın akın insanlar dertlerine derman bulmak için ona gelmeye başlamışlardı. Ve ona büyük kalabalıklar beraberlerinde topallar, körler, dilsizler, çolaklar, daha başka birçokları geldiler ve onları İsa'nın ayaklarının yanına bıraktılar ve İsa onları iyi etti. Matta bab 15 taksim 30. Manyetik etkilerin hastaya aktarılmasında ellerin hastalığın bulunduğu bölgeye temas ettirilmesinin önemli bir işlevi vardır. İsa peygamberin gerçekleştirdiği şifa uygulamalarında bu tekniği sıklıkla uyguladığı görülmüştür. Ve güneş batınca türlü illetlere tutulmuş hastası olanlar onları kendisine getirdiler. İsa da ellerini her birinin üzerine koyup onları iyi etti. Luka bab 4 taksim 40. İncil'de İsa peygamberin uzaktan şifa uygulamalarında da bulunduğundan söz edilir. Kefernahum'da yaşananlar bunlardan sadece bir tanesidir. Bir yüzbaşının hizmetçisi ölüm derecesinde hastaydı. İsa hakkında işitince gelip hizmetçisini kurtarsın diye rica için Yahudilerin ihtiyarlarını ona gönderdi. İsa onlarla beraber gitti. Hemen eve yaklaştığı zaman yüzbaşı ona şöyle demek için dostlar gönderdi. Ya Rab, zahmete girme. Benim değerim yok ki damım altına giresin ve bundan dolayı senin yanına gelmeyi kendimi layık görmedim. Fakat bir söz söyle, hizmetçim iyi olur. Luka bab 7 taksim 1-10. Gerçekten de yüzbaşının söylediği gibi olmuştur. Yüzbaşının adamları eve geri döndüklerinde hastanın iyileştiğini görmüşlerdir. İsa peygamberin uzaktan şifa uygulamalarına bir başka örnek Yuhanna tarafından bildirilmiştir. Olay Galile'nin Kana şehrinde geçer. Ve orada kralın bir memuru vardı. Oğlu Kefernahum'da hastaydı. O adam İsa'nın Yahudiye'den Galile'ye gelmiş olduğunu işitince yanına gitti ve inip oğlunu iyi etsin diye yalvardı. Çünkü ölmek üzere idi. Bunun üzerine İsa ona dedi. Alametler ve harikalar görmedikçe asla iman etmeyeceksiniz. Kralın memuru ona dedi. Efendi, çocuğum ölmeden önce in. İsa ona, git oğlun yaşıyor dedi. Adam İsa'nın kendisine söylediği sözü iman edip gitti. O daha inmekteyken hizmetçiler onu karşıladılar ve oğlunun yaşamakta olduğunu söylediler. Onun iyileşmeye başladığı saat hizmetçilerden sordu, onlar da kendisine dediler. Dün 7. saatte sıtma onu bıraktı. Böylece İsa'nın kendisine oğlun yaşıyor dediği saatte olduğunu anladı. Yuhanna bab 4 taksim 46-53. İsa peygamberin Yahudiye'den Galile'ye geldiğinde yaptığı ikinci alamet olarak İncil'de söz edilen bu olay hem İsa peygamberin uzaktan şifa uygulamasına hem de bu yeteneği sayesinde insanların kendisine inanmalarını göstermesi bakımından öneme sahiptir. İsa peygamber şifa uygulamalarının yanı sıra az önce söylemiş olduğumuz gibi çok sayıda obsesyon tedavisi de yapmıştı. İncil'lerde cinlerin çıkartılması şeklinde tanımlanan bu olaylar nelerdir? Önce bunları görelim, sonra da bu olayların perde arkasını ortaya çıkartmaya çalışalım. Havrada bir adam vardı ve kendisinde murdar bir cin ruhu vardı. Ve o yüksek sesle bağırdı. Bırak! Bizden sana ne ey Nasıralı İsa? Bizi helak etmeye mi geldin? Kimsin seni bilirim. İsa onu azarlayıp sus ve ondan çık dedi. Cin adamı ortada yere düşürüp zarar vermeden ondan çıktı. Herkese de hayret geldi. Bu nasıl sözdür ki murdar ruhlara kudretle ve hakimiyetle emrediyor, onlar da çıkıyorlar diye birbirleriyle konuştular. Luka, bab 4 taksim 33-36. Bir başka obsesyon tedavisini yine Luka'nın anlatımından takip edelim. Ve İsa sept gününde havraların birinde öğretiyordu. Ve işte 18 yıldan beri kendisinde hastalık ruhu olan bir kadın iki katı olmuştu ve hiçbir suretle doğrulamazdı. İsa onu görünce çağırdı ve kendisine dedi. Ey kadın, hastalığından kurtuldun. İsa ellerini onun üzerine koydu ve kadın hemen doğruldu. Dipnot: İsa peygamber bu tedavisini sept gününde yaptığı için dönemin dini otoritelerinin şiddetli eleştirilerine maruz kalmış ve mevcut dini anlayışa uymayan hareketlerinden dolayı mahkemede yargılandığı sırada bu olay aleyhinde kullanılan delillerden biri olarak gösterilmiştir. Luka bab 13 taksim 10-13. Şimdi gelelim İsa peygamberin obsesyon tedavisinin perde arkasındaki parapsişik gerçeklere. Obsesyon nedir? Metapsişik ve parapsikolojik çalışmalarda kullanılan obsesyon tabiri, geri seviyeli bir bedensiz ruhsal varlığın bir insana musallat olmasını ifade eder. İleri seviyelerinde bedeni tamamıyla ele geçirerek o insanı istem dışı çeşitli işler yaptırabilir. Bu tür obsesyon vakalarında bir insan etkisi altına alan bedensiz varlık ya ikna edilerek ya da manyetik enerjilerin yardımıyla zorla o insandan sökülüp atılabilir. İkna yöntemi uzun süren bir çalışmayı gerektirir. İsa peygamberin her vaka ile bu kadar uzun uğraşacak vakti olamayacağından ikinci yol olan manyetik enerjileri vasıtasıyla o varlığı söküp atmayı tercih etmiştir. Nitekim İncil'lerde anlatılanlar da bunu teyit etmektedir. Yeri gelmişken önemli altını çizmek istediğimiz bir konuyu burada gündeme getirmek istiyorum. Üst boyuttaki psikolojik bozuklukların belli bir kısmı obsesif nitelikte olmasına rağmen yurdumuzda hala Freud'un zamanından kalma çağ dışı yöntemlerle bu tür vakaları elektrik şokları ve uyuşturucu ilaçlarla tedavi etmeye çalışan bazı psikiyatristlerin ısrarla meselenin bu yönünü görmemezlikten gelmeleri içler acısı bir durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ruhun varlığından habersiz, ruh hekimleriyle bu iş nereye kadar gidecek bilemiyorum. Ancak çok ciddi bir durumla karşı karşıya olunduğunu buradan üzülerek söylüyorum. Kulağında sesler duyan, kendisini isteminin dışında bir gücün bir şeyler yaptırmakta olduğunu söyleyen, bazı görüntüler gördüğünü ve bunlara benzer bir şikayetle bir psikiyatriste giden kişiye psikiyatristin koyduğu teşhis çoğunlukla şizofreni olmaktadır. Psikiyatride şizofreni olarak nitelendirilen bir rahatsızlığın olmadığını iddia etmiyoruz. Ancak burada şizofreni teşhisine uymayan başka bir olaydan söz ediyoruz. Farklı iki vakayı birbirinden ayıramadığımız müddetçe bu işi çözümleyemeyiz. Ruhtan habersiz ruh hekiminden. Biz de tutmuş neler bekliyoruz. Hiç değilse şu sorumuza cevap versinler razıyız. 1925 yılından itibaren dünyanın hemen hemen her ülkesinde üniversitelerde kürsüleri kurulan ve üniversitelerde bilim adamlarınca araştırılan parapsikoloji 2000'li yıllara geldiğimiz bugünlere kadar niçin üniversitelerimizde ele alınamamıştır? Ve hala neden parapsikoloji bizim üniversitelerimizde incelenememektedir? Bu sorumuza verebileceğiniz hiçbir cevabınız yok. Çünkü altınızdaki tahtınızın sallanmasından, hatta yöntemlerinizin yetersizliğinin halk tarafından anlaşılacağından korkuyorsunuz. Açık ve net olarak söylüyoruz. Obsesif özellikteki vakalar, klasik psikoloji bilgilerinizle çözümlenemezler. Bu olaylar ancak psikoloji ötesindeki bilgilerle, yani parapsikolojiyle çözümlenebilirler. Yurt dışındaki birçok psikoloğun parapsikologlarla ortaklaşa çalıştığı bir dünyada bizimkiler ruhsuz ruh hekimliklerine bakalım ne kadar devam edecekler. Kaygıyla ve üzüntüyle izliyoruz. Yurdumuzdaki dünya bilimsel standartlarına uymayan çağ dışı psikiyatri yöntemleriyle insanları ne hale getirdiklerini görmek isteyenler ruh ve sinir hastalıkları hastanelerini dolaşabilirler. Gördüğünüz manzara karşısında hayretler içinde kalırsınız. Konumuzdan çok uzaklaştık ama belki bazı psikiyatristlere örnek olur düşüncesiyle yurt dışındaki tıp doktorlarının konuya artık nasıl yaklaştıklarını görebilmemize imkan sağlayan sayısız örnekten sadece bir tanesini burada aktarmak istiyorum. 1980 yılında Dr. Carl Wicklund verdiği bir konferansı izleyenlere obsesyon tedavisiyle ilgili genel bir bilgi verdikten sonra az önce İncil'den aktardığımız örneğe son derece benzer bir olay anlatmıştı. Her zaman için obsesyonun gerçek olduğuna dair meslektaşlarımı ikna edecek kanıtları elde etmeye çalışmışımdır. Obsesyon deliliğin ya da akli dengesizliklerin tek sebebi değildir ama sık sık görülen bir sebebidir. İşimin harikulade medyumluğunun yardımıyla kayda geçirmeyi başardığım kanıtlar bu hususu kuşku götürmez bir şekilde onaylamaktadır. Hastaları terk eden obsede edici varlıkla irtibat kurması Bayan Wicklund'a zihnen ya da fiziki olarak hiçbir zaman zarar vermemiştir. Bir keresinde iki katı olmuş bir kız getirdiler. Kız görünmez bir gücün etkisiyle bu halde tutuluyor gibiydi. Bayan Wicklund bu kızı bu halde tutan görünmeyen güçle irtibata girdi. Beli kırılarak ölen fakat öldüğünü anlamayan bedensiz varlıkla yaptığımız konuşmalar sonucu kızı terk etmeyi ikna ettik. Hem ona öldüğünü anlatmış olduk hem de kızı o varlığın etkisinden kurtardık. Duyular dışı algılamaları. İsa peygamberin sergilediği şifacılık uygulamalarının yanı sıra duyular dışı algılamalarının da son derece gelişmiş olduğu bilinmektedir. Onun bu özelliğinden dolayı kilisenin ilk ortaya çıktığı yıllarda rahiplerce başta kehanet ve ruhsal irtibatlar olmak üzere çeşitli medyumik çalışmalar bizzat kilisenin içinde gerçekleştirilmekteydi. Ne var ki bu uygulamalar 2. yüzyılın sonlarında kilisenin bünyesinden ve Hristiyanlık uygulamalarından resmi olarak çıkartılmıştır. İsa peygamber insanların o anki hallerini, geçmişlerini, karakterlerini duyular dışı algılamaları sayesinde anında tespit edebiliyordu. Ve fısıhta bayram günlerinde Yeruşalim'deyken yapmış olduğu alametleri görerek çokları onun ismini iman ettiler. Fakat İsa bütün insanları bildiği için kendisi onlara inanmazdı. Çünkü insanda ne olduğunu o kendisi bilirdi. Yuhanna Bab 2 Taksim 23-25. Karşısındaki kişilerin zihinlerini rahatlıkla okuyabilecek kadar güçlü bir telepati yeteneğine sahip olan İsa peygamberin kendisine inanmayanlara, görmediği halde evlerinde olup bitenleri bildirebilecek bir yeteneğe sahip olduğu, Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresi 49. ayetinin sonunda da dile getirilmiştir. İsa peygamber, duru görü yeteneğiyle de gelecekle ilgili olaylar hakkında kehanet niteliği taşıyan son derece açık ve net bilgiler verebilmekteydi. Bunlarla ilgili İncil'lerde çok sık, işte onlardan sadece bir tanesi. İsa peygamber, Zeytinlik Dağı'nda bulunduğu günlerden birinde havarileriyle birlikte Kudüs kentine giderler. Mabetlerin arasından geçerken havarileriyle arasında geçen bir konuşma İncil'de şöyle anlatılır. Ve İsa mabetten çıkıp giderken mabedin binalarını kendisine göstermek için şakirtleri yanına geldiler. İsa da onlara cevap verip dedi, bütün bu şeyleri görüyor musunuz? Doğrusu size derim, burada taş üstünde yıkılmadık taş bırakılmayacak. Matta, Bab 24, Taksim 1-2. İsa peygamberin bu kehaneti 40 yıl sonra gerçekleşmiştir. Romalı General Titus, Kudüs'ü kuşatmış ve kentin altın üstüne getirmiştir. Telekinezi yeteneği. İsa peygamber, düşünce enerjisini konsantre ederek canlı ve cansız maddeler üzerinde etki edebilme gücüne de sahipti. Günümüz parapsikoloji bilimince telekinezi adı verilen böyle bir yeteneğe sahip olduğuna şahit olanların arasında ona en yakın olan havarileri de vardı. Şahit olduğu bir olayı Matta İncil'inde şöyle anlatır. Ve İsa sabahleyin şehre dönerken acıktı. Yol kenarında bir incir ağacı görüp ona geldi. Ancak yapraktan başka onda bir şey bulmadı ve İsa ona dedi. Artık senden ebediyen meyve çıkmasın. Ve incir ağacı hemen kurudu. Şakirtleri bunu görünce incir ağacı hemen nasıl kurur diyerek şaştılar. İsa cevap verip onlara dedi. Doğrusu size derim. Eğer imanınız olup şüphe etmezseniz yalnız bu incir ağacına olanı yapacak değilsiniz. Fakat bu dağa kalk denize atıl derseniz olacaktır. Ve duada iman ederek her ne dilerseniz alacaksınız. Matta, Bab 21, Taksim 18-22. İlk başta çocuklara anlatılan bir peri masalı gibi algılanabilecek bu dizelerin gerçekliği parapsikoloji laboratuvarlarında deneysel olarak ispatlanmış durumdadır. Gerçekten de düşünce enerjisi doğru kullanıldığında ve kuralına uygun olarak konsantre edilebildiği takdirde canlı ve cansız maddeler üzerinde her türlü etkiyi meydana getirebilmektedir. Duanın temeli düşünce enerjisinin konsantrasyonuna dayanır demiştik. İşte İsa peygamberin yukarıdaki sözlerinde de bu gerçeğin havarilerine aktarılmış olduğunu görüyoruz. İsa peygamberin duada iman etmek sözü bunu anlatır. Konsantrasyonu bozan en önemli etken şüphe olduğu için havarilerine şüpheye yer vermemeleri konusunda ayrıca da uyarmıştır. Hristiyan dünyasından bu konuyu derinlemesine araştırarak bilimsel olarak bu meselenin ispat edilip edilemeyeceğini kanıtlamak isteyenler olmuştur. Bunlardan bir tanesi de Hindistan ve Tibet'te yaptığı araştırmalarıyla tanınan bilim adamı Dr. Alexander Kanon'dur. Dr. Alexander Kanon, Görünmeyen Tesir adlı kitabında ünlü bir profesörden bahsetmektedir. Profesör Dr. Kanon'a İsa peygamberin bir incir ağacını kurutmuş olduğuna gerçekten inanıp inanmadığını ve böyle bir olayı bugün için bir mucize olarak görüp görmeyeceğini sormuştur. Profesör daha sonra Doktor Kanon'u civardaki bir bağa götürür. Bağda bulunan yaşlı bir ağaca şöyle seslenir. İyi yaşadın, hayatın da fırtınalarına göğüs gerdin. Şimdi öl ve artık canlanma. Ağaç kısa bir süre sonra kurur. Ve kuruma aşamaları an be an fotoğraflanır. 1970'li yıllarda yaşanan bu olayın fotoğraflarını Doktor Kanon meslektaşlarına da gösterir. Olay o yıllarda büyük bir ilgi görür. Konuyla ilgili düşüncelerini Doktor Kanon kitabında şu cümlelerle özetlemiştir. İncir ağacının sadece bir emirle kurumasına sebep olan Hazreti İsa'nın zihniydi. Bu mucize günümüzde Hindistan ve Tibet'in ücra yerlerinde tanık olduğum üzere sık sık gerçekleştirilmektedir. Levitasyon yeteneği. Özellikle dini literatürde su üstünde yürümek en önemli keramet ve mucizelerden biri olarak nitelendirilmiş ve bu tür olayları gerçekleştirebilenlere özel bir kutsiyet atfedilmiştir. Parapsikolojik fenomenlerden biri olan ve levitasyon olarak nitelendirilen bu tür olaylardan biri de İsa peygamber tarafından sergilenmiştir. Ve gecenin dördüncü nöbetinde İsa denizin üzerinde yürüyerek yanlarına geldi. Fakat şakirtler onu denizin üzerinde yürürken görünce bu bir hayalettir diye şaşırdılar ve korkudan bağırdılar. Fakat hemen İsa cesur olun benim korkmayın diyerek onlara söyledi. Petrus ona cevap verip dedi. Ya Rab. Eğer sen isen suların üzerinde sana gelmemi emret ve İsa gel dedi. Petrus da kayıktan inip İsa'ya gelmek için suların üzerinde yürüdü. Fakat yeli görünce korktu ve batmaya başlayarak Ya Rab beni kurtar diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu ve kendisine dedi. Ey az imanlı neden şüphe ettin? Matta, Bab 14, Taksim 25-31. Tüm parapsikolojik uygulamalarda olduğu gibi levitasyon anında da, yani yerden yükselindiğinde, zihinsel konsantrasyonun kesinlikle bozulmaması ve kesintiye uğratılmaması şarttır. Aksi takdirde meydana getirilen olayın bozulmasına sebebiyet verilir. İncil'den aktardığımız bu olayda da konunun bu yönünün dile getirilmiş olduğuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Petrus'un gösterdiği bir anlık tereddüt ve şüphe levite olmasına engel teşkil etmiştir. Apor yeteneği. Dini literatürde yine çok sık geçen ve yine kutsallığın bir göstergesi olarak nitelendirilen bir başka parapsikolojik fenomen daha vardır. Bolluk mucizeleri. Apor olayları olarak parapsikolojide geçen bu fenomenlerde İsa peygamber tarafından sıklıkla kullanılmıştır. Bir anda ortaya çıkan yiyecekler, suyun şaraba çevrilmesi bunlardan sadece bir kısmıdır. Bunlarla ilgili yaşanmış örnekler İncil'lerde ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Konumuzu daha fazla uzatmamak düşüncesiyle bütün bu olayların ayrıntılarına girmiyoruz. Bu bölümümüzü artık yavaş yavaş toparlayalım. İsa peygamber hemen hemen parapsikoloji bilimince incelenen fenomenlerin tamamına yakınını çeşitli vesilelerle insanlara göstermiştir. O devirde bu özellikleriyle dini otoritelerin karşısına çıkan bu sıra dışı insanla mücadele etmek gerçekten kolay değildi. Böyle olmakla birlikte yine de çeşitli entrikalarla ve içine şeytan girmiş olduğunu ileri sürerek onu halkın gözünden düşürmeyi başarmışlardır. Tarihin o dönemlerine ne zaman bir yolculuk yapsanız, Sanhedrin mahkemesinin İsa peygamberi nasıl küstah tavırlarla yargıladığını ve halkın ne kadar kolay kandırıldığına şahit olursunuz. Ve halkın Barabbas adındaki bir haydutu, dünyaya çok ender gelen bir varlığa nasıl tercih ettiklerini izlersiniz, gözleriniz dolarak ve içiniz burkularak. Bu tarihi kesitte gerçek anlamıyla bir insanlık dramıyla karşılaşırsınız. Ve sonra da bilgisizliğin insanlara neler yaptırabildiğini görürsünüz bu karanlıklar arasından. Sonunu izlemek bile istemezsiniz, insanlığınızdan utanır, bu kadar da olmaz dersiniz de 2000'li yılların arifesinde çevrenizde olup bitenleri hatırlarsınız. Nasıl çetelerle ve mafyalarla hala bir takım insanların gurur duyabildiklerini anlamaya çalışırsınız ve anlayamazsınız. Yine gözleriniz dolar. İnsanlığınızdan utanmaya başlarsınız. Bu kadarı da hala olabilir mi diye. Oluyor işte dersiniz. Oluyor işte. Neler olmamış ki bu tarihin tozlu sayfalarında? Ama 2000'li yılların arifesinde halkın bu kadar bilgisiz bırakılmasını ve buna karşılık halkın bilgilenme çabasının bu kadar az olmasını içinize sindiremezsiniz. Neyse, günümüzü daha iyi tahlil edebilmek için dönelim gene o eski günlere. Peki sonra ne oldu? Pavlus'un dini. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi İsa peygamber hayatının geri kalan kısmını Hindistan yöresinde geçirmiş ve bir daha da Orta Doğu'ya hiç dönmemiştir. Pavlus'la mucizevi karşılaşmasından sonra Pavlus'un kendisini 13. havari ilan ettiğini görüyoruz. İsa'nın 12 havarisi biraz gönülsüz de olsa Pavlus'u sırf İsa peygamber ile o mucizevi karşılaşmasından ve ona öğretisini yayma görevi verdiğini inandıkları için onu 13. havari olarak kabul ettiler. Belli bir süre sonra aralarında fikir ayrılıkları baş gösterdiyse de bir kere ok yaydan çıkmış ve Pavlus kendi düşünceleri ve zanları doğrultusunda yeni bir din kurmaya çoktan başlamıştı bile. Akıllı bir adam olduğundan kimsenin kuşkusu yoktu. Ancak bu aklını nasıl kullandığı günümüzde hala tartışma konusudur. Ve tüm tarih ve din araştırmacılarının da hem fikir oldukları gibi eğer Pavlus olmasaydı Hristiyanlık da asla olmayacaktı. Bu doğru. Ancak insanın içinden keşke de olmasaydı demek geliyor. Çünkü Pavlus'un temellerini attığı Hristiyanlık ile İsa'nın gerçek öğretisi o kadar birbirinden farklı yapılarda kendini göstermiştir ki dönüp de şöyle bir arkanıza baktığınızda birbirinden tamamen farklı iki ayrı sistemle karşılaşırsınız. Bu nedenle de ezoterizm ve eski dinler tarihi araştırmacılarının dediği gibi ortaya çıkartılan dine Pavlus'un dini demek bize de daha uygun geliyor. Doçent Doktor Suat Yıldırım mevcut kaynaklara göre Hristiyanlık adlı kitabında şöyle demektedir. Pavlus misyonuna Kudüs'te başlamadığı gibi 12 havariden bilgi ve icazet de almamıştır. Kendisini onlara tabi saymamıştır. Bizzat Yüce Efendisi'nin has iradesiyle kendisine havari tayin ettiğine inanmıştı. Evet, görüldüğü gibi ezoterik içerikli olmayan yayınlarında bile konunun bu yönüne değinilmiştir. Pavlus kimdir? Pavlus, Kilikya'nın Tarsus şehrine yerleşmiş olan bir Yahudi ailenin çocuğudur. Pavlus, Şam dolaylarında İsa peygamberle karşılaştıktan ve kendisine yeni bir dinin kurulması ve yayılması görevinin verildiğini inandıktan tam 3 yıl sonra Kudüs'e gitmiştir. Kudüs'te Barnabas sayesinde İsa peygamberin havarileriyle tanışabildi. Kudüs mabetlerinde ilk konuşmalarına başladıktan kısa bir süre sonra Kudüs'te öyle büyük bir tepki topladı ki şehri derhal terk etmeye mecbur bırakıldı. Oradan Şam'a, daha sonra da Antakya üzerinden Tarsus'a tekrar geri döndü. O yıllarda Anadolu ile Şam bölgeleri arasındaki irtibatı sağlayan ve Kilikya'nın kapısı durumunda olan Tarsus, Şam, Kapadokya, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Fenike ve Mısır ticaret yollarının kavşak noktasında yer alıyordu. Bu yollar sadece ticaret için değil, farklı kültür ve inançları da Tarsus'ta birbirine bağlıyordu. Bu nedenle yeni bir dinin yayılması için son derece uygun stratejik bir özelliğe sahipti. Paulus Tarsus'un bu özelliğini gayet iyi kullandı. Buradaki faaliyetleri kısa bir süre sonra Kudüs'teki Romalıları rahatsız etti ve tüm faaliyetlerini yasakladılar. Bunun üzerine Anadolu'yu ve Yunanistan'ı karış karış gezerek bulabildiği tüm mabetlerde konuşmalar yapmaya başladı. Kendisine yakınlık gösterilen bölgelerde belli bir süre kalıp tekrar yoluna devam ediyordu. İsa'nın eski ahidi yeni ahide dönüştürmek ve insanlığı kurtarmak için gelen bir Mesih olduğunu anlatırken, Museviliğin birçok kanunlarının artık değiştirildiğini ileri sürüyordu. Ancak bunu yaparken ileri sürdüğü değişiklikler sonunda gerçeklikten tamamen uzak bir inanç sisteminin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. İlk başlarda Museviliğin içinde başlayan hareket gittikçe Musevilikten kopma ve ayrılma istikametinde gelişmeye başladı. Bu alanda görünür ilk ayrılık sünnet meselesinde başladı. Yunanlıların sünnet olma konusunda isteksiz olduklarını yakinen bildiği için yeni din hükümlerine göre Mesih'in bu uygulamayı kaldırdığını ileri sürdü. Bu son derece kurnazca verilen bir karardı. Böylelikle Yunanlılar arasında birden büyük bir ilgi görmesine neden oldu. Zaten İsa peygamberin düşüncesi de bu istikametteydi. Fakat zaman ilerledikçe gelişen şartlara göre sürekli yeni düşünceler ve efsaneler üretmesi, sonunda İsa'yı hiç olmadık bir efsane içinde insanlara sunmasına kadar devam etti. Her yerde artık şunları anlatır olmuştu. İnsanoğlu günah yükü altında ilahi nura yol bulamıyordu. Mesih onlara yolu göstermek istedi. Azap çekip ölmesiyle onların günahlarını yüklendi. Kendisini kefaret olarak sundu. İnsanların da sevgi ve bağlılıkla onda birleşmeleri gerekir ki kıyametten sonra merhamete uğrayarak kurtuluş erebilsinler. İleri sürdüğü ve hiçbir dayanağı olmayan bu kendi efsanevi görüşü ileride Hristiyanlığın temel düsturlarından birini oluşturacaktı. Böylelikle ileride yanlış birçok inancın halk arasında oluşmasına neden olacak son derece kötü bir adım atılmış oluyordu. Bir kere İsa peygamberin çarmıhta öldüğünü ileri sürerek hem tarihi hem de dinsel büyük bir yanlışın içine düşmüş oluyordu. Ancak yanlışlar ve hatalar bununla kısıtlı kalmamıştır. İsa peygamberin tüm insanların günahlarını üstlendiği gibi garip bir inancın yerleşmesine de sebep oluyordu ki şu anda bu görüş Hristiyanların inanç sistemlerinde çok önemli bir yere sahiptir.